Ayrım 40. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 531. Ergenekon örgütü. Ergenekon tahkikatları ile ilgili pek çok şey söylenebilir. Hatta bu konuda birden fazla kitap bile yazılabilir. Bununla birlikte beni en çok ilgilendiren tarafı, Türkiye'de uzun süreden beri faaliyet gösteren ve ideolojilerini, eylem ve faaliyetlerini çok iyi tanıdığım illegal sol ve sağ örgütlerle ilgili olayın polisiye kısmı olduğu için sürdürülen tahkikattaki bir iddiayı irdelemek isterim. Ergenekon örgütünün bilinenden çok daha fazla mensubu olabilir. Bugün yargılanan kişiler bilinenden daha üst ve farklı konumda da bulunabilirler. Ancak bugün bu örgütle ilgili özellikle diğer terör örgütlerini yönettiği ve Türkiye'de bilinen bazı olayları bu örgütün gerçekleştirdiği ile ilgili iddialar o kadar zorlama, deliller o kadar muğlak ki bu delillerle suçlama yapılıp yapılmayacağı ciddi anlamda tartışmalı bir konu haline gelmektedir. Ergenekon davasında ortaya konan iki konu çok kesin ve net olarak yanlış ve mantıksızdır. PKK, DEVSOL, Hizbullah gibi örgütleri Ergenekon'un yönettiği iddiası yanlıştır. Böyle bir şeyin gerçek olamayacağını aklı ve mantığı olan herkese ben 2 kere 2 4 eder kesinliğinde ispatlayabilirim. Danıştay 2. Dairesine yapılan silahlı saldırı, Hrant Dink'in öldürülmesi, Malatya'daki Zirve Yayın Evi katliamı gibi olayların görünen bugünkü faillerinden başka Ergenekon veya benzeri gruplar tarafından yapılmış olacağına mevcut deliller ve olayların oluş biçimine bakarak kimse beni ve makul birini ikna edemez. Bu iddialar zorlamadır. Davada yanlış olan birinci konu. Ergenekon iddianamesinde savcılar ellerinde ciddi deliller varmış gibi ülkedeki PKK, Hizbullah ve DEVSOL'u Ergenekon örgütünün idare ettiğini ima etmektedir. Bunu iddia ederken de özetle söylemek gerekirse Ergenekon operasyonları ve bulunan dokümanlar ile bu davadaki gizli tanıkların anlatımları kanıt olarak gösteriliyor. Fakat bunların hepsi akla ve mantığa, daha önce bulunmuş maddi delillere aykırı. Terör örgütleri konusunda biraz bilgisi olan kişilerin bile kahkaha ile güleceği nitelikte basit ve uydurma olduğu her halinden belli olan iddialar ciddi birer delil denerek dosyaya konmuştur. Bunlar yazmak bir yana gerçek olabilir mi diye en ufak bir şüphe etmeyi bile ayıp ve utanılacak kadar saçma bulacağım iddialardır. PKK'yı, DHKPC'yi, Hizbullah'ı, Ergenekon örgütünün yönettiği iddiaları, gizli tanık ifadeleriyle desteklenen yazılı deliller olarak dosyaya girmiş ve tüm basına verilerek haberleştirilmiştir. Tüm polis camiasının hem de yıllarca bu örgütlerle mücadele etmiş bu örgütlerin binlerce sayfa dokümanını okumuş, operasyonlarını hazırlamış olan istihbarat terörle mücadele polisleri buna inanmışsa, herhangi bir itirazda bulunmuyorsa, istihbarat daire başkanlığı personeli bu kadarı da olmaz demiyorsa bunu akılla izah etmek mümkün değildir. DHKPC ve DEVSOL örgütlerine ait yalnızca ülke içerisinde değil, Fransa, Belçika, Hollanda ve İtalya başta olmak üzere farklı birçok ülkede ve örgüt evlerinde ele geçirilen binlerce sayfalık dokümanlarına, tüm eylemlerine, eylemlerde kullanılan silahlarına, sadece Türkiye'de değil birçok ülkede gerçekleştirilen takip ve izlemeye, içlerinden alınan istihbarata, 34 yıldır yapılan operasyonlara, tahkikatlara, mahkeme kararlarına rağmen tüm bunları bir kenara atıp bir ajandada bulunan nota, kim olduğu, ne bildiği belli olmayan ve anlatımlarına bakılırsa bir tane örgütsel yayın bile okumadığı anlaşılan bir gizli tanığın açık olarak bile ifade etmediği sözlerinden bu örgütün Ergenekon örgütünce yönetildiğini iddia etmeye cesaret etmek makul değildir. DEVSOL'u nerede, ne zaman, kimlerin kurduğu, yöneticileri ve eylemleri her yönüyle güvenlik kuvvetlerince bilinmektedir. Bu örgütün geçmişte ihtilal yapmış, ihtilal hükümetlerinde görev almış, derin devlet denilen bugün Ergenekon yapısı içerisinde görev aldığı iddia edilebilecek, başta tüm general Memduh Ünlütürk, orgeneral Kemal Kayacan ve Hulusi Sayın ile daha onlarca emekli asker ve diğer devlet yetkilisi, hatta bakan ve başbakanı öldürdüğü, bu tür kişi ve kurumlara karşı ciddi eylemler yaptığı ortadayken, bu kadar delil ve belgeye karşı DEVSOL'un savaştığı anlayış tarafından yönetildiğini söylemek makul değildir. Hizbullah örgütünün binlerce mensubunun yazdığı kendi özgeçmişleri, örgütün yaptığı tüm eylemlerin, en gizli faaliyetlerin dahi rapor edildiği 20 bin sayfadan fazla dökümanın örgüte yönelik operasyonlarda ele geçirilerek polis tarafından değerlendirildiği, bu dökümanlarda yazılı her silah, her sığınak ve her olayın doğrulandığı bir gerçek iken, yakalanmış binlerce militanın beyanlarına rağmen nerede ve nasıl bulunduğu bile akla uygun olmayan, ne anlama geldiği anlaşılmayan bir iki yazılı nota dayanarak bu örgütü Ergenekon veya başka birilerinin yönettiğini iddia etmek akılcı değildir. PKK'nın yurt içi ve yurt dışındaki bilinen eylemleri, militanları, faaliyetleri ve alenileşmiş örgüt dokümanları ile basına bile demeç veren yöneticilerine rağmen PKK Kongre Gel örgütüne Ergenekon veya benzeri bir yapının idare ettiğini söylemek akıl dışıdır. Yıllarca PKK, DHKPC ve Hizbullah'a yönelik yapılan operasyonlarda elde edilen dokümanlar, alınan ifadeler ve edinilen istihbaratlara dayanarak emniyet, MİT ve diğer güvenlik birimlerince yazılan kitaplar, hazırlanan broşürler ve yapılan analizler ortada duruyorken hiçbir ciddi polis, MİT mensubu veya terörle mücadelede görev almış aklı başında tek bir görevli bile bu örgütleri Ergenekon veya benzeri bir yapının idare ettiğini söyleyemezken bir savcının bunu sağlam bir dille dayandırmadan iddia etmesini anlamak mümkün değildir. Ergenekon savcısının iddiasına göre Tuncay Güney İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 2001 yılında gözaltındayken kendisiyle yapılan mülakatta konuyla ilgili olarak PKK ile DHKPC'nin ittifak yaptığı dönemde Giresun'da görev yapan Veli Küçük'ün cezaevinde yatan Meral Kıdır'a "Dursun'a söyle benim bölgemde PKK ile yapmış olduğu ittifakı bozsunlar" şeklinde haber gönderdiğini söylemiştir. Bu cümle tamamen yanlış ve dayanaktan yoksundur. Öncelikle Tuncay Güney kim ki bu kadar çok şeyi tek başına biliyor? Tek kişilik MİT mi, SİHA mı, KGB mi? Tek kişi bu kadar bilgiyi nasıl bilebilir? İkincisi, böyle bir mülakatla ilgili yazılı bilgi ve ifade nerede? Üçüncüsü, PKK ile DHKPC ne zaman ve nerede ittifak yapmış? İkisi ayrı birer örgüt. Devletin arşivinde birbirleriyle olan ilişkileri, birbirlerine nasıl baktıklarıyla ilgili yazılı ve sözlü yüzlerce döküman varken, üstelik bu konuda bizzat Dursun Karataş'ın ve Öcalan'ın ağzından çıkan militanlarına verdikleri talimatlarla ilgili bilgiler arşivlerde mevcutken bu iddia neye dayanıyor? Dördüncüsü, Meral Kıdır dev solun yani Dursun Karataş'ın elemanı değil, PKK'nın yani Öcalan'ın elemanı. Kıdır İstanbul'da istihbarat şube müdürü olduğum dönemde yaptığımız bir operasyonda yakalandı. Dursun Karataş'a nasıl haber gönderecek hem de cezaevinden? Beşincisi, PKK ile dev sol aralarında var olduğu iddia edilen ittifakı bozacaksa bu böyle ilkokul çocuklarının arkadaşlık mantığı ile yapılabilecek bir şey değildir. Herhalde Veli Küçük feodal arkadaşlık hatırına "Giresun benim bölgem, burada ittifak yapmayın da başka yerde yapın mı?" diyecek. Bu iddia olsa olsa ideolojik örgütleri bilmeyen cahil birinin sözleri olabilir. Böyle bir ittifak yok. Varsa ya her yerde uygulanır ya da her yerde bozulur. Giresun'da bozun, başka yerde anlaşın gibi bir şey söz konusu olmaz. Mülakatta ayrıca 12 bin adet silahın Barzani'ye, 12 bin adedin Talabani'ye, 6 bin adetin Kürdistan Başkanı Kosret Resul'e, 6 bin tanesinin de Cemil Bayı'ya 2 konteynerlı bir araçla Ali Balkan Metel'in gümrük müdürü olduğu dönemde verildiği anlatılmaktadır. Ayrıca bazı gazetecilerin Kuzey Irak'a götürülerek Kürdistan Başkanı Kosret Resul ile görüştükleri ifade edilmektedir. Ali Balkan Metel ve Veli Küçük Güneydoğu'da 1991 yılından önce görev yapmışlardı. Yazıda adı geçen gazetecilerin Irak'a gidişi 1994 yılına, yani çok sonraki tarihe aittir. Bununla birlikte iddia edilen silah rakamlarını toplarsak gönderilen silah miktarının 30 binden fazla olduğu anlaşılmaktadır. Her silah kutusunun şarjörü ile birlikte en az 10 kilo olduğu hesaplanırsa bu kadar silah toplam 300 ton eder ki bu da en az 10 tır dolusu silah demektir. Hatta bu kadar silah ambalajı ile birlikte 10 tıra sığdırmak mümkün değildir. Bu kişi ise 2 konteynerla silahların taşındığını söylemektedir. Yine başka bir iddiada Suriye'de 1993 yılında Hasan Bindal'ın kiraladığı ve Öcalan'ın bulunduğu evin üst katında askeri bir ateşinin kaldığı söylenmiştir. Böylece PKK lideriyle askeri ateşi arasında daha derin bir ilişkinin olduğu ima edilmiştir. Bu sözler de deli saçmasından öte bir şeydir. Bu meseleleri iyi bilmeyen birinin uydurmasıdır. Çünkü Bindal, Öcalan'ın köyden çocukluk arkadaşı, okur yazarlığı bile zayıf olan eski bir PKK militanıdır. Ancak bu kişi PKK'nın Bekaa'daki kampında Öcalan'ın verdiği yetkiyle herkesi cezalandıran Şahin Baliş tarafından öldürülmüş ve olayla ilgili olarak eğitim esnasında kazayen vuruldu denmiştir. Zaten Şahin Baliç'e kızan Öcalan bu olayı bahane ederek Baliç'i kurşuna dizdirmiştir. Bununla ilgili Öcalan'ın yazdığı birkaç sayfa yazı Serks ve Bun adlı gazetede yayınlanmıştır. Hasan Bindal Suriye'de ev kiralayacak biri değildir. Bu işi yapacak Suriye'de örgüte katılan yüzlerce kişi vardır. Suriye'deki askeri ateşe Suriye İstihbarat Teşkilatı muhaberat tarafından sürekli denetlendiğinden böyle bir konuyla ilgili olarak sıradan bir Suriye vatandaşı ile bile görüşemez. Bizim ülke olarak PKK konusunda Suriye'yi suçlayarak savaşın eşiğine geldiğimiz bir dönemde böyle bir görüşme olması halinde Suriye PKK ile görüşen sizsiniz, bizi neden suçluyorsunuz demez mi? Aslında bu tip iddialar o kadar mantık dışıdır ki bu mesnetsiz iddialara cevap vermek bile yanlış. Fakat ne var ki savcı tarafından çok ciddi iddialar olarak önemli bir davanın içerisine konulunca cevap vermek gerekiyor. Savcının iddiaları arasında jandarma A tipi özel kuvvetler ifadesi geçmektedir. Jandarmanın özel harekat timleri iki tiptir. Biri sadece subaylardan müteşekkil olup A tipi olarak adlandırılmaktadır. Diğeri ise subay, assubay ve erbaşlardan müteşekkildir, B tipi olarak ifade edilir. Savcının bu timleri iyi tanıyan ve yakınları bu timlerde görevli olduğunu söyleyen gizli tanığı, timin adını bile doğru söyleyememektedir. Bu timin tam adı jandarma A tipi özel harekat timidir. Ayrıca Abdullah Çatlı ile Dursun Karataş'ın Paşa Güven döneminden beri tanışıp görüştükleri iddiasına yer verilmektedir. Bu iddiaya kargalar bile güler. Bu kadar saçma, absürt bir iddia olamaz. Çatlı'nın 1992 yılından ölümüne kadar yurt içinde gizli olarak güvenlik kuvvetleri ile birlikte hareket ettiği, PKK ile irtibatlı bazı kişilerin infaz edilmesine polislerle birlikte olduğu, hatta yurt dışında Dursun Karataş'ı bulmak için gayret gösterdiği susurluk soruşturmaları sırasında ortaya çıkmıştır. Devletin bunca istihbaratı soruşturması, tahkikatı bunun tersini söylerken kim olduğu belli olmayan bir kişinin deli saçması konuşmaları nasıl olur da bilgiye dönüşür? Savcının iddiaları arasında yine gizli tanığın beyanına dayanılarak ülkücülerin ellerindeki silahlarla dev solun elindekilerin seri numaralarının birbirini takip ettiği belirtilmektedir. Silahlar aynı kaynaktan geliyordu. Bir gün randevular karışmış, Paşa Güven ile Çatlı karşılaşacaklar diye büyük panik olmuş. Çatlı ile Karataş yüz yüze görüşüyordu. B'nin uyuşturucuları Karataş'ın aracılığıyla Fransa'ya satıldı deniyor. Ülkücülerin ve dev solun adının duyulduğu tarihten bu yana olaylarda kullanılan ve yakalanan tüm silahlarının markası, modeli, cinsi, seri numarası devlet arşivinde mevcuttur. Ülkücülerin, dev solun veya başka sol, sağ ya da bölücü hiçbir grubun silahlarının seri numaralarının birbirini takip ettiğini, hatta aynı marka olduğunu duymadım, olması da imkansızdır. Hala da bu kontrol yapılabilir. Bu kadar ciddi iddiaların bu kadar basit bir ağız tarafından dile getirilmesi ve hiç incelemeden, kontrol edilmeden adli iddialar haline getirilmesinin akıl ve mantıkla izahı yoktur. Bu iddiaların ciddiyetinden bahsedilmeyeceği gibi asıl önemli olan bugüne kadar toplanan ve devletin arşivlerindeki mevcut bilgilere itibar etmeksizin kim olduğu belli olmayan sıradan bir kişinin akıl, mantık ve bu konudaki temel ölçülere uymayan, teyit bile edilmeyen beyanlarının kesin doğru olarak kabul edilmesidir. Bu durum davayla ilgili olarak bir kasıt olduğu imasını akıllara getirmektedir. Savcının iddiaları arasında tanık Bülent Orakoğlu'nun ifadesinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevinde önce Hatay İl Emniyet Müdürü iken Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Temel Cingöz ve İl Jandarmalay Komutanı Vicdan Başaran ile şehir kulübünde bir yemek yediklerini, bu yemekte bölge komutanının yanında bulunan ve önceleri emir eri olduğunu zannettiği sivil giyimli şahsın daha sonra İstanbul'da Hizbullah operasyonunda ölü ele geçirilen Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu olduğunu öğrendiğini söylediği belirtiliyor. Orakoğlu'nun böyle bir şeyi söylediğini bugüne kadar hiç duymadık. Ayrıca Orakoğlu'nun Hatay Emniyet Müdürlüğü yaptığı 1989-1994 yılları arasında Hüseyin Velioğlu'nun nerelerde bulunduğu, bu tarihlerin bir kısmında arandığı, daha sonra yapılan operasyonlarda nerelerde kaldığı belirlenmiştir. İstanbul'da Velioğlu'nun ölü ele geçirildiği evde bulunan kendisine ait konuşma ve kişileri sorgulama filmleri ve yazılı belgeler arasında ya da Hizbullah'a ait 20 bin sayfalık dökümanlar içinde Velioğlu'na ait olanları okuyanlar onun söylendiği gibi biri olamayacağını çok iyi bilir. Savcı Orakoğlu'nun sadece eskiden bir defa gördüm, ona benziyordu cümlesinden hareket ederek Velioğlu ile askeri görevlilerin irtibatlı olduğunu iddia ediyordu. Fakat bu kişinin konuşma bantları, elle yazılı notları ile resmi görevlilerin yaptığı çalışmalar, devlet arşivinde bulunan birden çok ilim birbirinden bağımsız olarak elde ettikleri bilgileri dikkate almamak ne kadar akıllıca bir yaklaşımdır. Bununla birlikte ben Bülent Orakoğlu ile birlikte çalıştım. Bana hiç böyle bir şey anlatmadı. Davada yanlış olan ikinci konu. Ergenekon örgütünün varlığı konusunda yazılı belge, döküman, örgütsel faaliyet sayılabilecek bazı ilişkiler varsa da eylemleri konusunda hiçbir ciddi emare yoktur. Zorlamalarla birçok olay ve eylem Ergenekon örgütüne mal edilmek istenmektedir. Hizbullah, PKK, Devsol gibi tüm örgütleri Ergenekon örgütünün yönettiğinin iddia edilmesi ne kadar akıl dışıysa, aynı şekilde geçmişte olmuş bazı olay ve eylemleri de hiçbir ciddi delille dayandırmadan Ergenekon örgütü tarafından yapılmıştır demek akılla ve mantıkla izahı olmayacak bir durumdur. Ergenekon örgütünün eylemleri olarak söylenebilecek hiçbir şey yoktur. Çünkü Türkiye'deki faili meçhul olayların Ergenekon veya başka örgütlerle irtibatını gösterecek delil ve emareler bulunmamaktadır. Danıştay 2. Dairesi'ne gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının Ergenekon örgütünce yapıldığı yönündeki iddialara dair görüşlerimi Danıştay olayı başlığında yazmıştım. Özetle bu olayın yakalanan faillerinin bazı Ergenekon sanıkları ile telefonla konuştuklarına dair HTS raporları, yani kimin kimi aradığı bilgileri haricinde hiçbir delil bulunmamaktadır. Ancak ben biliyorum ki başta Muzaffer Tekin olmak üzere bazı Ergenekon sanıkları Danıştay olayından çok önce eskiden beri polis tarafından dinlenip izleniyordu. Eğer bağlantı olsa bu dinlemeler ortaya konulurdu. Ayrıca Banker Yalçın lakaplı Yalçın Doğan'ı 1997 yılında Ankara'da öldürmekten sanık, mafya ve uyuşturucu işlerine karışmış olan Ertuğrul Yılmaz, Almanya'da 23 Nisan 2003 tarihinde uyuşturucu ve PKK ile bağlantılı kişilerce öldürülmüştü. Bu olayın faillerinden biri olaydan sonra Türkiye'ye gelmiş, Diyarbakır'da yakalanarak tutuklanmıştı. KOM daire başkanı olduğum 2003 ile 2005 yılları arasında bu olayı aydınlatmak için Alman polisiyle birlikte uzun süreli bir çalışma yürütmüştük. Bu çalışma sırasında anımsadığım kadarıyla Ertuğrul Yılmaz'ın yakınlarından Ayhan Parlak dahil bazıları şüpheliydi ve bu nedenle Doğuş Faktöring, Doğuş Sigorta gibi Yılmaz'ın şirketlerini mahkeme kararı ile uzun süre dinlemiştik. Şimdi ortaya çıkmaktaki Ergenekon sanığı Muzaffer Tekin, Ertuğrul Yılmaz'ın yakın arkadaşı ve Doğuş Faktöring gibi bir şirkette maaşlı olarak çalışıyor. Hatta şirket ortağı gibi sürekli burada kalıyor ve görüşmelerini buradan yürütüyor. Hatta Danıştay sanığı Alparslan Arslan ile de burada görüşmüşler. Böyle bir irtibat ve ilişki varsa o dönemde yapılan operasyonda, dinleme ve takiplerde de bu ilişkileri gösterir bilgilerin olması gerekirdi. Bu operasyonun evrakları, izleme ve dinleme bilgileri mahkeme dosyalarında ve KOM daire başkanlığında hala mevcuttur. Cumhuriyet gazetesine bomba atılması ve Danıştay olaylarının failleri konusunda hiç tereddüt yok. Yakalananların gerçek failler olduğu kesin olsa da olayın Ergenekon örgütünce yapıldığına dair ortaya konan iddiaların hiç inandırıcılığı yoktur. Savcının zorlamasıyla bu olaylar Ergenekon'a dahil edilmek istense de makul bir polisi akılla bakıldığında hiçbir bağlantı kurulamamaktadır. Sabancı Center'a saldırılması ve 3 kişinin öldürülmesi olayı tüm yönleriyle aydınlatılmıştır. Polis ve mahkeme dosyalarında olayla ilgili şüphe çeken cevabı verilmemiş hiçbir konu bulunmamaktadır. Ancak psikolojik olarak sorunlu bir kişinin yazdığı hiçbir mesnede dayanmayan mektuplara sanki önemli bir delilmiş gibi itibar edilerek kafalar karıştırılmıştır. Oysa olay tüm maddi delilleri kamera kayıtları ile hiçbir şüpheye meydan vermeyecek kadar açık ve nettir. Hrant Dink cinayetini ele alırsak bu olay da her yönüyle en ince teferruatına kadar araştırılmış, karanlıkta kalan hiçbir yanı bulunmayan bir olaydır. Failleri bugün yargılananlar gibi önümüzdeki zamanda da her zaman milliyetçi dürtülerle bu tip eylemleri yapabilecek kişilerdir. Maalesef Türkiye'deki ortamı bu tip olaylar hazırlamıştır. olayın faili Samsun'da yakalandığında yaşananlar iki iddiamı ispatlamaktadır. Birincisi, fail o gün Samas yakalandığında güvenlik kuvvetlerinin ona iyi ki yapmışsın, eline sağlık der gibi yaklaşmaları, bir kahraman gibi beraber fotoğraf çektirmeleri, failin içinde bulunduğu ortamın ve anlayışın onu hain olarak gördüğü bir kişiyi öldürme yönünde teşvik ettiğini göstermektedir. İkincisi ise olayda kullandığı silah ve olay anında başında olan beyaz bere yakalandığı zaman cebindeydi ve yanında hiç parası yoktu. Otobüs arıza yapsa aç kalacak kadar parasızdı. Bütün bunlar olayın göründüğü gibi olduğu, arkasında hiçbir planlayıcının olmadığını göstermektedir. Eğer bu olay bir örgüt veya iki akıllı kişi tarafından planlanmış olsaydı, o gün Samas yakalandığında olayda kullandığı tabanca ve giydiği bere üzerinde olmaz, cebinde de en az birkaç yüz lira parası bulunurdu. Geçmişte Türkiye'de meydana gelen pek çok olayın, Malatya'daki Zirve Yayınevi katliamı, Rahip Santoro cinayeti, Ergenekon örgütü tarafından gerçekleştirildiği iddia edilerek epey bir süredir uydurma tanık vesaire aranmaya başlandığı net olarak görülüyor. Amacın olayları aydınlatmak değil, Ergenekon'la irtibatlandırmak olduğu açıkça ortadadır. Bazı yerler neden aranmaz? Kozmik odalarda birkaç gün süren aramalar yapıldı. Askeri karargahlar, MİT Bölge Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ile başka makamlar ve lojmanlar arandı. Elbette bir suç şüphesi var olduğundan arama yapılmalıdır. Ama burada hangi şüphe ve delil vardı, hangi iddialar üzerine buralar arandı? Şimdi ben açıkça adres veriyorum. Hukuksuz dinleme ve izlemeler var. Bunları imzamı havi dilekçemde belirttim. Yasalarda bu türden dinlemelerin denetlenmesini emrediyor. İstihbarat dinlemelerinin her grubun amirleri ve müfettişleri tarafından denetlenmesi gerektiği açıkça belirtiliyor. Peki İstihbarat Daire Başkanlığı'nın dinleme sistemleri ve evrakları neden denetlenmiyor? İstihbarat kayıtları, tip kayıtları, mahkemelerin bu konudaki kararları karşılaştırılarak kim hukuksuz olarak dinleme yapıyor diye neden araştırma ve soruşturma başlatılmıyor? Savcılar ve hakimler istihbarat dairesine giderek arama yapıp tespitlerde bulunamazlar mı? İstihbarat dairesinde cemaatin özel cihazları, elde ettikleri her türlü kanunsuz dinleme materyalleri mevcuttur. Buralar neden aranmaz? Kozmik bürodan daha mı gizli? Kozmik odanın aranmasında kimliği belli olmayan bir ihbarcı vardı. Burada da ben açıkça ihbar ediyorum. Bulunacak yerleri de söylüyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi neden denetlenemez? Ankara Emniyet Müdürleri toplantısında İçişleri Bakanı'ndan talebim. Her örgütün ya da sıradan bir ideolojik grubun faaliyet ve eylemleri konusunda sürekli kitap, broşür, tamim yayınlayan ve toplantılar düzenleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Ergenekon konusunda hiçbir şey yapmıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görüştüğümüz genel müdür yardımcılarına, daire başkanlarına konuyu soruyorduk. Ergenekon tahkikatlarını kim yapıyorsa bize bilgi vermelerini istiyorduk. Tüm icracı daire başkanları bizim de haberimiz yok, biz de sizin gibiyiz diyorlardı. Bu tahkikatları en iyi bilmesi gereken terörle mücadele daire başkanı, TEM, konularla ilgili bir şey bilmiyor, hiçbir yorumda bulunmuyordu. Daha önce görüştüğüm İstanbul Emniyet Müdürü de bu konuda bilgi sahibi değildi. Halbuki emniyet müdürleri illerinde yapılan tüm operasyonları ve adli tahkikatları çok iyi takip eder, her olayın teferruatını bilir. Bugün de hangi ili ararsanız arayın, o ildeki her olayı en ince detayı ile il emniyet müdürlerinden öğrenebilirsiniz. Yine aynı şekilde ülke genelinde meydana gelen önemli bir olayı, yapılan bir operasyonu merkezdeki ilgili daire başkanları tüm ayrıntılarıyla bilirler. Çünkü sistemin çalışma biçimi gereği her olaya müdahale eden, operasyon yapacak olan tüm polis amirleri silsile yoluyla yukarıya doğru bilgiler verirler. Böylece ilgili tüm amirler konu hakkında bilgi sahibi olur. Her olay hemen illerden merkeze hem ana komuta kontrol merkezi AKKM dairesine hem de ilgili daire başkanlığına ildeki şube tarafından yazılı mesajla bildirilir. Ayrıca önemli olaylarda il emniyet müdürleri ilgili daire başkanına, genel müdür yardımcılarına ve gerekiyorsa emniyet genel müdürüne telefonla bilgi verir. Hatta zaman zaman geniş kapsamlı özel bilgi aktarımları yapılır. Böylece herkes konudan haberdar olur. Son dönem Ergenekon'la başlayan operasyonlar haricinde bu sistem hep böyle çalışmıştır. Bazen emsal olaylar diğer illerde de gerçekleşebilir veya bir ilde yapılan operasyon dolayısıyla diğer iller de uyarılır. O ilde ortaya çıkarılan bir örgütün benzerleri ya da uzantıları başka illerde de olabilir diye onların çalışma biçimleri diğer illere de bildirilir. Fakat ortaya çıkan bu son olaylar sonrasında ben Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir tek tahmin ya da bilgi veren bir tek yazı almadım. Tüm basın asker ve polis arasındaki çekişmeden, polisin askere karşı operasyon yaptığından bahsetmesine rağmen Ankara'da toplanan emniyet müdürlerinin gündeminde bu konu yoktu. Hiç kimse bir şey anlatmıyordu. Eğer bu tahkikatları emniyet yapıyorsa, emniyeti ülke genelinde İçişleri Bakanı'nın emir ve direktifleri altında Emniyet Genel Müdürlüğü yönetiyorsa, bu olaylarla ilgili söyleyecek çok şeyleri olmalıydı ama tek kelime etmiyorlardı. İçişleri Bakanı'nın olduğu bir ortamda konuşmak isteyen her il emniyet müdürüne söz verildiği sırada söz alarak bakana, tüm basın olup bitenleri yazıyor. Ergenekon örgütüne yönelik operasyonlar yapılıyor. Polis askere karşı operasyon gerçekleştiriyor. Bunca olay meydana geliyor ama hiç kimse bize bilgi vermiyor. Ergenekon operasyonları, olup bitenler ve ortaya atılan iddialar hakkında bize bilgi verilsin dedim. Bakan öğleden sonra genel müdürün konu hakkında bilgi vereceğini söyledi. Fakat öğleden sonra hiç kimse bir şey anlatmadı. Ellerinde anlatacakları bir şey yoksa demek ki bunları genel müdürlük yapmıyordu. Bu daha da vahim bir duruma işaret ediyordu. O halde bu teşkilatı kim yönetiyordu? Bu büyük ve önemli bir soruydu. Daha önemlisi de ortada görünen yöneticilerin bu duruma nasıl ve neden müsaade ettiğiydi. Bu kamu gücünü kimler gasp etmiş kullanıyor, gücün sahibi olması gerekenler ellerindeki gücün gaspına neden ses çıkarmıyordu?
40. ayrımın sonu. Sayfa 544.